Yeşil Bülten. Hazırlayan ve sunan Utku Zarı.
17 Kasım 2022 günlerden Perşembe 95.0 Açık Radyo'dasınız değerli dinleyenler. Ben Utku Zırı, bu haftanın Yeşil Bülteni'ni bizi her nereden dinliyorsanız eğer oraya misafir etmeye gayret göstereceğiz. Bu hafta aslında bir önceki programımızda biraz böyle kabaca bir şey söylemeye çalışmıştım. Şu son dönemde artık Türkiye'nin sıkışmış politik ikliminde diyelim belki de. Çevre ekoloji alanındaki direnişler, mücadeleler o bir dönem yükseldiği, pik yaptığı zamanki gibi değil. Daha sakin, daha sessiz. Tabii ki yani İkizdere'de süren mücadele var, Akberen Ormanları'nda süren mücadele var. Türkiye'nin her yerinde hala belli bir direniş devam ediyor. Hatta işte bir önceki programda da konumuz İstanbul'du. İstanbul Göktürk'teki işte yeşil alan için verilen mücadeleydi. Yeni yayın dönemine öyle başlamıştık. Biraz öyle de devam edeceğiz. Ana konumuz zaten bizim Yeşil Bülten'de bu. Yani Türkiye'de doğa için verilen mücadele, yapılan mücadeleler. Yine bu haftada böyle bir konudan ilerleyeceğiz. Ama bu mücadele biraz artık sembolik bir halde almaya başladı. Zeytin ağacı özellikle pek çok şeyin sembolü. İşte tufandan sonra tufanın bittiğini sembolize etti. Bir güvercinin ağzında gelen zeytin dalı. Belki de o günden beri insanla doğa arasında, insanla insan arasında bir barışın da sembolü. Ama bence artık Türkiye'de özellikle çevre için, doğa için direnişin de sembolü haline geldi. Bunu neden böyle söylediğimi de tahmin ediyorum. Kıymetli konuğum da paylaşacaktır bu görüşümü. Avukat Fevzi Özler, yıllardır Türkiye'de çevre ekoloji alanındaki davaların avukatı. Merhaba Fevzi, hoş geldin.
Merhaba.
Katılır mısın tespitime? Yani zeytin bir sembole dönüştü bu ülkede artık direnişlerle. Bunu neden konu ediyorum? Senin de avukatı olduğun Çiftçiler Sendikası'nın açtığı bir davada çıkan karar üzerine aslında bu programı yapıyoruz. Ama öncelikle şu sembol konusuna dair bir görüşünü alayım zeytinle ilgili.
Evet, böyle bir durum var gerçekten. Türkiye'de toplumsal mücadelelerin haritasıyla zeytinlerin bulunduğu alanın haritası arasında bir çakışma var. Aynı çakışma aslında Türkiye'de son belki de 40 yıla hakim olan kazıyarak, toprağı kazıyarak iktisadi kalkınma elde etmeye dayalı ekonomi politikte de bir çakışması var. Ve bu çakışma bir çatışmaya dönüşmüş durumda. Varoluşsal bir çatışmaya, ontolojik bir çatışmaya dönüşmüş durumda. İşin bu anlamıyla sembol bir değeri var. Bir yanıyla toplumsal mücadelede bir karşılığı var zeytinin. Bir yanıyla böyle bir sembolik karşılığı var. Çünkü aslında son 40 yılın en önemli ekolojik tahribat alanlarına baktığımız zaman yoğunlukla biz enerji ve madencilik faaliyetleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Buralardaki kuralsızlaştırmanın kapsamı karşısında herhangi bir toplumsal örgütlü güç, koruyucu hukuk kuralı, bir düzenleme kabul eden bir anlayışa dayanmıyor. Biz bunu en yoğun bir biçimde zeytinlik sahalarında deneyimledik. Zeytincilik kanununun kapsamındaki alanlarda deneyimledik. Türkiye'nin, Anadolu'nun önemli bir kısmı tarımsal arazi, tarımsal vasfı olan yerlerin dışında aynı zamanda zeytinliğin yaygın bir dağılım özelliği gösterdiği bir coğrafya. Bu alanda yoğun bir madencilik faaliyetiyle karşı karşıya kalmış durumdayız. Ve sanki ikisi arasında böyle bir rekabet, bir karşıtlık, bir çatışma varmış gibi son derece saldırgan bir sermaye hareketliliğiyle karşı karşıya kaldığı için toprak. Aynı zamanda zeytinlik alanlar ve zeytin bir sembole dönüşmüş durumda gerçekten.
Aslında sana ilk sözü bırakırken de söyledim. Bir dava yine konumuz. Seninle zaten neredeyse her yayın döneminde muhakkak bir dava oluyor ve bunu konuşuyor oluyoruz. Kazanımlar kadar garip saçma kayıpları da konuştuğumuz olmuştur. Ama bu kez yine nasıl diyelim, doğa için ve bu doğa için mücadele veren insanlar için diyelim, olumlu, hatta zeytinlikler kazandı diye duyurdunuz değil mi? Çiftçi,
Evet.
zeytinlikler kazandı diye duyuruldu. Öylesi bir kazanımı konuşacağız. Zeytinlik alanlarda madencilik faaliyeti yapılabileceğine dair bir yönetmelik değişikliği yapıldı aslında. Mart ayıydı. Seninle de konuştuğumdan öğrendiğim kadarıyla öncesinde o gün davayı açtınız siz çiftçiler sendikası olarak. O
Evet.
günden sonra ne oldu? Bir de tabii nasıl bir düzenlemeydi bu? Yani nasıl bir değişiklikti bu?
Evet. Kısaca süreci de düzenlemeyi de aktarayım. Aslında daha önce zeytincilik alanında pek çok kez, son 20 yılda pek çok kez yasal değişiklik yapılmaya çalışıldı. Zeytincilikle ilgili yönetmelikte düzenlemeler yapıldı. Zeytinlik alanların zeytinlik sahası tanımlamasıyla daraltılması, kimi istisnaların getirilerek bu alanda faaliyetlerin yapılmasının önü açıldı. Yoğun bir madencilik lobisinin baskısıyla karşı karşıya kaldığımız düzenleme bu sefer madencilikle ilgili yönetmeliğe, maden yönetmeliğine bir düzenleme olarak geldi ve aslında düzenleme yüz itibariyle tapuda zeytinlik olarak görünen alanlarla ilgili bu alanlarda madencilik faaliyetinin yapılmasını, bu sahalarda kamu yararı izninin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilmesinin, daha sonra da bakanlığın izin verdiği bu alanlarda madencilik faaliyeti yürütüldükten sonra sahanın rehabilitasyonunun yapılarak ilgili sahanın Tarım Orman Bakanlığı'nın uygun göreceği alanlarda çeşitli dikim faaliyetleriyle bu rehabilitasyonun sağlanabileceği, yani sahadan sökülerek zeytinliklerin başka bir alana götürülerek bu alandaki madenleri çıkartılarak bu faaliyetlere izin verilmesine düzenlemekteydi. Aslında bu tam bir işte bahsettiğimiz neoliberal ekstraktivizm denilen, yani toprağı kazıyarak altındaki tüm uygarlığı, tüm varlığı sermaye konusu haline getiren düzenlemenin en somutlaşmış biçimiydi. 3573 sayılı yasaysa zeytinlik alanlarında bu tür faaliyetleri kesin ve net bir biçimde yasaklıyor. Yani bu alanların korunmasını ve zeytinciliğin ıslah edilerek, geliştirilerek, toplumsal bir zenginlik kaynağı görülerek korunmasının altını ısrarla çiziyor. Ve açılan davada hızlı biçimde davayı gören mahkeme, Danıştay 8. Dairesi yürütmeyi durdurma kararı verdi ve 3573 sayılı kanun kapsamında hukuk aykırılığı net bir biçimde tespit etti. Fakat daha sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı itiraz etti, İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'na gitti. İdari Dava Daireleri Genel Kurulu zeytincilikle ilgili mevzuattan 10. dairenin sorumlu olduğunu söyleyerek bu konudaki yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı. Yani dedi ki 8. ve 10. daire ortak bir heyet oluştursun, oluşturacakları bu ortak heyet karar versin yürütmeyi durdurma konusunda. Geçtiğimiz günlerde Danıştay 8. ve 10. daireleri ortak bir heyet oluşturdular. ve dosyayı önlerine aldılar, incelediler ve verdikleri karar biz kamuoyuna çiftçiler sendikası olarak duyurduk. Karar bizim açımızdan gerçekten sevindiriciydi. Zeytinlik sahalar, zeytinlikler için ayrıca sevindiriciydi. Çünkü 3573 sayılı yasa uyarınca bu alanların zeytinlik olarak kalmasının, bu yönde yapılan bir düzenlemenin hukuka aykırı olacağını ileri sürerek ve ortak heyetle bu yöndeki düzenlemenin yürütmesini durdurdu. Ve biz bunu kamuoyuna duyurmuş olduk. Kararın güzel yanı buydu. Kararın ilginç bir yanı daha var. Onun da altını çizmek gerekiyor. Kararın ilginç yanı kararla ilgili verilen iki tane ayrışık gerekçe. Yani mahkemede iki üye, ortak heyetteki iki üye yürütmeyi durdurma kararına katılıyorlar ama gerekçelerine katılmıyorlar. Yani kanuna bir aykırılık nedeniyle yürütmeyi durdurma verilmesine değil de bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yetkili olmamasını hukuka aykırı bulmayı uygun görmüş. Aslında buradaki temel ayrım şu. Bu iki üyenin şerh kararındaki aykırılığı ilginç kılan şey. Çevre ekoloji hareketleri, çiftçi hareketleri bu tür davaları açarken önemsedikleri şeylerden birincisi bu alanların zeytinlik alanlarının, doğal alanların, kültürel alanların korunmasının aynı zamanda siyasal bir konu olduğunu her zaman gündeme getirirler ve bunun karar alma sürecine katılmayla doğrudan ilgili olduğunun altını ısrarla çizerler. Ve dayandıkları şey aslında bu hareketlerin yasama gücünü ellerinden bırakmak istememeleri. Karar organlarında temsil ve karar verici yönlerinin ortadan kalkmasını istememeleri onların ayırıcı yönlerinden biridir. Fakat ortaya çıkan kararın gerekçesindeki karşı oya baktığımızda buradaki karşı oy şu açıdan ilginç. Diyor ki yani burada bir yasama organının kararına bir aykırılık yok. Tarım Orman Bakanlığı'nın görüşü alınsaydı bu sorun çözülebilirdi. Yani biz bu konuda yürütmeye bir yetki verebiliriz. Yasama organını devreye sokmadan da 3573 sayılı kanunu dolanacak bir düzenleme söz konusu olabilir demek oldukça önemli. Şu açıdan önemli. Bu konuda yargı yürütmeye bu yönetmelik iptal edilirse nasıl bir yönetmelik yapması gerektiğiyle ilgili bir yol gösteriyor. Fakat
Yani Fevzi şu mu oluyor
yargının
şurada? Yani
efendim
şimdi gitse Enerji Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı'nın da görüşünü aldık. Böyle böyle bir yönetmelik değişikliği yapıyoruz diye bir yönetmelik değişikliği daha getirse biz buna hukuka aykırı bulmayız mı demiş oluyor ilgili mahkeme.
evet, tamamen bunu söylemiş oluyorlar. Yani buradaki hukuka aykırılığı Tarım Orman Bakanlığı'nın görüşünün alınmamasına dayalı olarak verilmesini arzu etmişler. Bu yönde karşı oy kullanmışlar. Yoksa 3573 sayılı yasaya bir aykırılık yok diyorlar. Çünkü buna da
Sonuçta bir
ilginç
taraftan
bir...
Tarım Bakanlığı'na atmışlar. Yani Tarım Bakanlığı buna olur verebilir mi böyle bir şeye? Yani
Tabii bunu da
tamam her
şöyle
şey olur da
gerekçelendiriyorlar.
vermemesi
Çok
lazım
ilginç.
yani
Bunu da
işler
şöyle
büyük.
gerekçelendiriyorlar. Yani 3573 sayılı yasaya dayalı olarak daha önce zeytinlik sahalarının daraltılamayacağı kuralına istisnalar getirildi. Belediyeler sınırının içinde bulunan zeytinlik sahalarının imar hudutlarının içine alınması ile ilgili düzenlemeler yapıldı diyor. Bu alanlarda bir kısım alanların imar hareketliliği söz konusu oldu. Hatta bu sahalarda zeytin ağaçlarının sökülmesiyle ilgili Tarım Orman Bakanlığı'nın fenni gerekçeye dayalı olarak izniyle ilgili düzenlemeler de var. O halde bu alanlarda madencilik yapılmasıyla ilgili de bir hukuka aykırılık görmemek lazım. Yani belirli bir istisnalar düzeni varken bunu da madencilik yapılmasını da bu istisnaların içinde saymamıza bir engel yok diyor aslında gerekçe. Peki gerçekten öyle mi? Yani yönetmelikle bir takım alanlarda istisnalar getirilmesi, bu istisnaların zeytinlikleri tamamen ortadan kaldırmaya yönelik neredeyse hiçbir kural barındırmayacak şekilde bu alanlarda madencilik yapılmasının önünü açan bir düzenlemeye yol açar mı? İnanılmaz geniş bir yorum. Yani istisnaları gerçek anlamda bir kural haline getiren, yani zeytin sahasının daraltılamayacağı kuralının istisnanın kural haline getirileceği bir düzenleme olarak ters yüz eden bir bakış açısıyla karşı karşıyayız. Bu bakış açısı tam da aslında genel iradeyi ortadan kaldıran da bir bakış açısı. Çünkü böyle bir durumda yasama organının genel bir kural koymasını, bir alanın korunması ile ilgili düzenleme yapmasına hiçbir ihtiyaç kalmaz. Çünkü istisnaların kural olduğu bir yasal düzenleme düzeyinde bunların neyin kural olacağını, neyin istisna olacağını hakim egemenliği elinde bulunduran halk iradesi değil doğrudan doğruya idare karar vermeye başlar. İşte bu çok tehlikeli bir durum. İşte buradaki tehlike genel iradenin ortadan kaldırılması durumudur. Yani yasama organının karar verici en üst yapı olarak varsaydığımız meclisin yargı içtihatları yoluyla yok sayılmasına yönelik bir bakış açısını temsil eder bu dünya görüşü ve aynı zamanda yargıyı yasamayı ortadan kaldırmakla kalmaz, yürütmeye de bu işlerin nasıl yapılacağı ile ilgili yol göstermeye başlar. Tam da bu kararlarla bütünleşik aslında bu süreçte şöyle bir durumda yaşandı, onun da altını vurgulamak gerekir. Kimi birlikte açılan davalarda Danıştay ortak açılan davaların ayrılması gerektiğini söyledi. Bu yeni bir eğilim değildi aslında. Biz bu eğilimi bildiğimiz için davayı aynı gün pek çok kurum adına tek farklı farklı davalar olarak açtık ve tam da beklediğimiz gibi aslında birlikte açılan kurumların davalarını ayırt etti. Yani hani ortak kolektif bir hareket kabiliyeti kazanmış, bu anlamıyla toplumsallaşmış ve siyasallaşmış bir dava süreci oluşmasını istemedi yargısal düzen. Ve buradaki konuyu son derece teknikleştiren bir bakış açısı hakim kılınmaya çalışıldı karşı oy yazılarıyla. Fakat yine kamuoyunun etkisi ve bu konuda Danıştay'ın oluşturduğu kısmi içtihadın sayesinde zeytinlik alanlar bir kez daha kurtuldu demek mümkün. Bir sonraki karşılaşmaya kadar. Çünkü madencilik faaliyetleri Türkiye'deki özellikle kömüre dayalı madencilik faaliyetleri tamamen herhangi bir planlama anlayışına dayanmaksızın şehir merkezlerinden kırsal alanlara kadar herhangi bir sektör, herhangi bir strateji, siyasal bakış açısı tanımaksızın kendi önceliklerini dayatan bir perspektifle ilerliyor ve bu ilerleyişi bugün bu davada geri adım atmasına neden olduğunda hemen başka bir yol kendisine yol çizmesine yol açabildiğini görüyoruz. Yani hani bu yönetmelik değişiklikleri 2012 yılından sonra sıklaşarak arttı ve bu farklı yönetmeliklerin içinde her seferinde yeniden ve yeniden devreye alınmaya çalışıldı.
Bir tane yasa. Yani bu bir sonraki karşılaşmaya kadar dediğin tarafa dönmek istiyorum. Bir tane yasa aslında bütün mesele. Onu farklı yönetmeliklerle, farklı yasalarla bir şekilde ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Yani senin şu çok sarih bir biçimde anlattığın bu süreç aslında bana şunu ben de şöyle tınladı Fevzi. Hatam varsa düzelt diye tekrar edeceğim. Yani işte 39 tarihli bir yasa. O yasayı yapan yer meclis, yani halk iradesi. Yargı diyorsun ki aslında yargı halk iradesine nin önüne koymaya başlıyor kendini böylesi yorumlar ve içtihatlarla. Yetmezmiş
evet,
gibi
tam
o halk iradesini uygulamakla mükellef olan işte hükümetlere, siyasetçilere de neredeyse bir hukuki danışmanlık veriyor. Yani onu öyle yapma, şöyle yap der gibi. Bunun bir şeye metodunda bir yanlışlık olduğunu söylüyorsun. Benim anladığım, eğer ya hatalıysam düzelt lütfen. Ben böyle bir şey anladım. Bu gerçekten ciddi, büyük bir problem aslında. Hani işin başka bir tarafından. Hukuk felsefesi mi denir buna? Öyle bir alandan ya da ne bileyim belki demokrasi başlı başına aslında. Demokrasi mantığı anlamında hayli sorunlu, sıkıntılı bir mesele. Ekleyeceğim bir şey var.
Anayasal düzen açısından da bir ihlal bu. Yani anayasa ortadayken, 1982 anayasası ortadayken, yasama, yürütme ve yargının pozisyonları bu anlamıyla belirlenmişken, yargının böyle bir misyonu yokken, yasama faaliyetlerinin halkın genel iradesinin somutlaşmış ifadesi olduğu gerçeği karşısında hukuk devletinin uygulanmasıyla ilgili hem bu organlara hem de halk iradesini yansıtan kitle örgütlerinin genel oy ya da yargısal yolla karar alma süreçlerine katılım araçları açıkken bunları budayacak, ilga edecek ya da hükümsüz kılacak yargısal aktivasyonlar Türkiye'de hukuk devletinin ilgasıyla sonuçlanacak bir idare kültürünü, yargılama kültürünü de gündeme getiriyor.
Bu açıdan biz hep konuşmuşuzdur. Seninle de defaatle aslında bu noktaya geldik Fevzi. Yani çevre, ekoloji davaları, bu alanda karşımıza çıkan uygulamalar, içtihatlar genele de yayılıveriyor. Yani öncü bir alan olduğunu söylemek bu açıdan çok da yanlış olmaz diye düşünüyorum. Çevre,
evet,
ekoloji meselesinin. O yüzden bu altını ısrarla çizdiği noktaya bir highlight da ben atmış olayım diyeyim. Yani ben de kendi anladığım dile çevirip söyledim bu konuyu. Fevzi, yani süremiz bitiyor. Ama şeyi de yani kısaca şunu da sormak isterim. Bir sonraki karşılaşmaya kadar dedim. Dinleyenlerimize söyleyeyim. Yani bir yazın, zeytinciliği yok etme planı 20 yıldır devrede. Ali Ekber Yıldırım'ın Dünya Gazetesi'ndeki yazısı. Güzel özetlemiş Ali Ekber abi, sağ olsun. Yani defalarca AK Parti iktidarı boyunca defalarca 2002'den beri 9 kez farklı biçimlerde değiştirilmeye çalışılan bir yasa. Bir sonraki karşılaşmaya kadar dedin diye söylüyorum. Bir sonraki karşılaşmaya kadar bu iş sürecek. Ama dediklerinde bence önemli bir nokta daha vardı. İmar izinleriyle de delmemek lazımdı zeytincilik yasasını belki.
Tabii.
Oradan bir başladık mı işte, değil mi? Zeytinlerin tümüyle elimizden gitmesine kadar sonuçlanabiliyor bu süreç. Son söz için sana döneyim Fevzi. Buyur lütfen.
Şöyle, yani 1939 yılında, vurguladığın gibi 1939 yılında yürürlüğe girmiş bir kanundan bahsediyoruz. Bu kanun aslında çok zor koşullarda ayakta kalabilmiş. Yani zeytinciliğin ıslahı, yabanilerin aşılattırılmasına dair kanun 1939 yılında yürürlükteyken Türkiye 2. Dünya Savaşı koşullarını yaşıyordu ve aynı koşullarda Türkiye'de kömür çıkartmak için zorunlu çalıştırma koşullarının ortaya çıkartıldığı Milli Korunma Kanunu gibi 1940'lı yıllarda mükellefiyet hükümlerinin ortaya çıktığı bir dönemde dahi bu kanun Türkiye'nin kalkınma politikası açısından bir çelişki, bir engel olarak görülmemiş. Neden engel olarak görülmemiş? Çünkü ülke bugün olduğu gibi bir savaş koşulunda sadece ve sadece enerji üreterek ayakta kalamaz. Aynı zamanda o ülkenin planlı ve demokratik bir kalkınmaya ihtiyacı olur. Bu kalkınma için, böyle bir yönelim içinde 1939 yılında Zeytincilik Kanunu gibi bir kanun yürürlüğe girmiş. Yani ülke kendisini besleyebilmek için bu kanunu yıllarca ayakta tutmuş ve kömüre bir alternatif olarak görmemiş. Bugün enerji şirketleri ve enerji uzmanları kendilerinin karşısında ülkede gıdanın, temiz havanın, suyun korunması için çalışan insanları ve bu tür mücadeleleri bir rakip tehdit olarak göstererek ciddi anlamda sermaye birikim süreçlerinin önünü açacak bir stratejiyle harekete geçiriyorlar. Ne zaman ki Türkiye'de kalkınma uygulamaları iki sektör arasındaki bir rekabet olarak organize edildiğinde her zaman uluslararası sermayeli işbirliği içinde olan enerji tekelleri, madencilik firmaları, bunun dışındaki her türlü sosyal, siyasal ve bireysel girişimi bir tehdit olarak algılayacak bir strateji izliyor. Bu konuda da uyanık ve açık olmak, uyanık ve dikkatli olmak oldukça önemli. Çünkü evet, dünya yeni bir sürece hazırlanıyor ve bu dünyanın hazırlandığı yeni süreçte ülkenin kendisini besleyebilecek yeterli, yerel zenginliği var. Bu zenginliği paylaşabilecek, yeniden üretebilecek bir politikaya acil ihtiyacı var. Bu olmadan zeytinlikleri bir teknik düzenlemenin konusu yaparak ülkede refahı ve sosyal adaleti inşa etmek mümkün değil.
Ekstraktivizm demiştin ya aslında. Hani onu şöyle Türkçeleştirebilir işte, memleketin taşını toprağını öylece satmak demek. Bizim
Evet.
geçtiğimiz kalkınma vizyonu, kalkınma anlayışı, özellikle işte Ali Ekber Yıldırım'ın yazısına da atıf yaptım ya. Yani son 20 yıldır artık bunun en ağır sonuçlarını ve örneklerini yaşıyoruz. Biz de işte belki neredeyse bu 20 yılın 10 küsür yılında olmuştur o kadar. Fevzi ile buna benzer konuları konuşuyoruz. Bir kez daha o yüzden çok teşekkür ederim Fevzi Özdere. Çok sağ ol abi.
Çok teşekkür ederim davetin için.
Değerli dinleyenler, Yeşil Bülten'i noktalıyoruz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.